Ayrım 25. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 361. 82. İş çıkışı İstiklal Caddesi üstünde ev yemekleri yapan içkisiz bir lokantaya girdim. Özlediğim sulu yemeklerden yiyerek karnımı doyuracağım. Sonra gidip bir barda içeceğim. Sıkıldım barlı lokanta aramaktan. İçkisiz lokanta kalabalık değil, 3 masa müşteri var. Pek konuşmadan yemek yiyorlar. Caddeye bakan camekanın dibindeki masaya oturdum. Gömleği ütüsüz garson türedi, liste istedim. Hızla yemekleri saymaya başladı, hiçbir şey anlamadım. Tekrar etmesini rica ettim, yineledi. Yıldırım hızıyla sayıyor, sistem algılayamadan bitiveriyor yemek listesi. Aradan yakalayabildiğim etli kuru fasulye, bulgur pilavı ve yoğurtlu ıspanak söyledim. Salınarak uzaklaştı gömleği ütüsüz. Karşımdaki masada oturan 3 turist yemeği bitirmişler, baklava yiyerek caddeyi inceliyorlar. Saçları beyazlaşmış bir kadın ve 2 yaşlı adam, omuzlarında, boyunlarında fotoğraf makineleri, kameralar. Yaşlarına göre çok dinç görünüyorlar. Caddenin karşı kaldırımındaki apartmanın görkemli, koyu yeşil demir kapısının önüne 2 turist kız konuşlanmış. İkisi de şalvar giymişler, biri flüt çalıyor, öbürü elindeki 3 sopayla kendi kendine çelik çomak oynuyor. Ellerindeki 2 sopayla üçüncüye vuruyor, elde olmayan sopayı hiç yere düşürmeden numaralar yapıyor ve çok başarılı ve bunu bir estetik içinde müzikle uyumlu olarak icra ediyor. Önlerine siyah bir kumaş parçası sermişler, oraya para atılsın için. Beyoğlu'nun magandaşları konuyla ilgili değiller, kızlara bakan bile yok. Birisi çelik çomakçı kıza çarptı, bütün çomaklar ve çelikler yere düştü. Kızlar yorulup apartman kapısının eşiğine oturdular, çantalarından çıkardıkları küçük pet şişe sularını diklediler. Yanlış bir caddede olduklarının farkında değiller. Siyah kumaş parçasının üstünde 5 para yok. Magandaşlarda oraya para atılması gerektiği kavramı yok. Bakanlar ne yapıyor lan bunlar gibisinden şöyle bir göz atıyorlar olaya. Cazgır bir kadın tuvaletçi gibi siyah kumaşın üstüne kimi bozuk paralar koymayı akıl edememişler. Sanat hüner para etmeli diye düşünen bir gavur mantığıyla marifet sergiliyorlar. 3 yaşlı turistin bıyıklı olanı kızların gösterisini kamerayla tespit etti. Ütülesene lan şu gömleği, 3 kap yemeği bir arada getirdi koydu önüme. Fasulyeyi pilavın üstüne boca ederek tabak sayısını 2'ye indirdim. Yemekler soğumadan yenilsin diye 2 tabak arasında git gele koyuldu çatal. Buraya bir daha yemeğe gelinirse demek ki önce tek kap yemek söylenecek, o biterken öbürü istenecek. Turistlerin yanındaki masada oturan gri takım elbiseli adamla başı bağlı kadın aralarında konuşmuyorlar, suskunca yemeklerini yiyorlar. Arka taraftaki kasanın bitişiğindeki masada yemeği bitirmiş 2 adam kahve ve sigara içmekteler. Adamların kürdanla diş kurcalayanı hesap istedi. Kasaya ödüyorsunuz abi diyerek kasada oturan şişman post bıyıklı eser miktar saçlı adamı gösterdi, ütülesene lan şu gömleği. Adamlar kalkıp eser miktar saçlının önüne gittiler. Ben ödeyeceğim, dünyada müsaade etmem Allah aşkına, ölümü öp biçiminde. İkisinin de elleri cebinde bir süre dalaştılar. Kürdan seven öbürünün elini bileğinden tutarak ödedi hesabı. Çıkarlarken amma pahalı lan burası diye söylendi. Karşı kaldırıma geçtiler. Yeniden gösteriye başlamış olan kızların müziği ve çeliği ve çomağı hiç fark etmeden tünele doğru yürümeye koyuldular. Turist kızlar önlerine serdikleri, üstünde 5 para olmayan siyah kumaşı katlayıp, flütü, çeliği, çomağı toparlayıp gittiler. Güle güle kızlar, Paris'te bir metro istasyonunda değiliz. Sizin bu hünerlerinize kimse 10 para atmaz burada. Ama başınızı bağlar, kucağınıza bir bebek alıp kaldırıma çöreklenir ve pek zor olmayan Allah razı olsun kısa cümlesini ağlamaklı bir makamda sürekli tekrarlarsanız paradan siyah kumaşı göremez hale gelirsiniz. Flüte çelik çomağa gerek yok. Ne giyeceğini şaşırmış üç genç kadın geçtiler. Çok özenmişler, karikatür gibiler. Bir nehir gibi akıyor insan seli İstiklal Caddesi'nde. Yürüme özürlü iki magandaş salınıyorlar lokantanın vitrini önünde. Dondurma yalayan tesettürlü kızlar geçtiler. O biçimde dondurma yalamanın ve dilin ağızdan o kadar çıkıp dondurmanın üst kısmını fırdolanmasının ne kadar cinsel ve günah olduğunu hiç düşünmeyerek. Salınarak belediyenin çöp kamyonu geçiyor. Tramvay rayının kıyısına koyulmuş üç siyah çöp torbasından ikisini aldı, üçüncüyü beğenmedi almadı. O torba gece geçecek çöp kamyonuna bırakıldı. Gececiye havale edilen naylon çöp torbası rüzgarla devinerek tramvay rayına fazla yanaştı. Tramvay çöp torbasının üstünden geçti. Çöpe gark oldu tramvay rayları, tramvayın tekerlekleri ve İstiklal Caddesi. Tertemiz Beyoğlu yazıyor çöp kamyonunun üstünde. Temizlikten anladıkları Beyoğlu'nu laiklerden, cumhuriyetçilerden, Atatürkçülerden temizlemek. 83. Uçamadan öldüler Yumurtcan ve Yumurtkan. Neden bilemiyorum. Geçen sefer yumurtadan çıkamayan Yumurtcan bu kez de yaşamayı beceremedi. Kumrulara Yumurtcan ismi koymamak lazım demek ki. Cenaze ne olacak? Dün akşam eve geldiğimde mışıl mışıl uyuyorlar diye düşündüm. Sabah daha dikkatlice bakınca fark ettim. Ne uyuması? Ebedi uykularına geçmişler. İçimi garip bir hüzün kapladı. Rahmetlileri eldivenle bir naylon torbaya aldım. Yuvanın içinde kurtlar oynaşıyor. Kurtlandıklarına göre onlar öleli birkaç gün olmuş, ben uyuyorlar sanıyorum. Kurtlu yuvayı yerinden kazıyarak başka naylon torbaya alıp ağzını düğümledim. Artık orada öyle bir yuva yok. Su döküp yıkadım. Neredeyse iki yıldır temizlenemeyen pencere denizliğini. Onları yan komşunun arka bahçesindeki incir ağacının dibine gömmeliyim. Komşu izin verir mi? Niye vermesin? Kendisini hiç tanımıyorum. Üçüncü bir naylon torbaya keser ve bir şişe su koydum. Elde üç torba, omuzlarımda demir ağırlıklar gibi hüzün, çıktım evden. Kurtlu yuvayı sokaktaki çöp bidonuna attım. Çaldım komşunun zilini. Açan yok, tekrar ısrarla çaldım. Usul usul gıcırdayarak açıldı ahşap eski kapı, pamuk gibi beyaz saçlı, tel çerçeve gözlüklü, boncuk mavi gözlü, uzun entareli, yaşlı bir kadınla karşılaştım. Kimi aradınız? Emlakçıysanız hemen defolun, burası satılık değil. Hayır, emlakçı değilim, yan komşunuzum hanımefendi. Sizden bir ricam olacak. Benim kumrularım var, 6 tane, 4'ü yavru. Şu naylon torbadaki yavrular vefat etmeseydi 8 olacaktılar. Öbürleri hep sizin incir ağacının dalları, yaprakları arasında uçuşarak büyüdüler. Rahmetlileri çöpe atmaya yüreğim el vermedi. Benim bahçem yok. Anne babalarının, kardeşlerinin uçuştukları incir ağacını göremeden öldüler. Bari mezarları incirin dibinde olsun diye düşündüm. Eğer izin verirseniz onları oraya defnetmek istiyorum. Uzun entarlı yaşlı kadın tel çerçeveli gözlüklerinin üstünden bir süre inceledi beni. Göster bakayım kumruları. Naylon torbayı açıp gösterdim. Öbür torbada ne var diye sordu pamuk beyaz saçlı boncuk mavi gözlü yaşlı kadın. Onu da açıp gösterdim. Keser ve su. Tahminen 70'li yaşlarında olan kadının gözleri büyüdü. Keserle beni öldüreceksin, sonra suyla elini yıkayacaksın değil mi? Defol, sen adi emlakçının birisin diyerek çarptı kapıyı suratıma. Yeniden bastım zili. Açmıyor. Uzun uzun çaldım. Gene usulca ve gıcırdayarak açıldı kapı. Bakın hanımefendi, keser burada kalsın, elimle kazarım ben mezarı. Diyerek keserli naylon torbayı kapının eşiğine bıraktım. Gene bir süre süzdü beni, sonunda Peki gir dedi, girdim kapıdan. Önüme düştü, ağır adımlarla camından incir ağacının göründüğü balkon kapısına doğru yürümeye başladık. Eski antika eşyaların, duvarlara asılı siyah beyaz aile fotoğraflarının, 50'li yıllardan kalma siyah Siemens telefonun, gümüş şamdanların abajurların arasından. Balkon kapısının kilidini açtı güçsüz elleriyle, iki basamakla bahçeye indik. Buyur diye incir ağacını gösterdi. Ben ağaca doğru ilerlerken arkamdan seslendi. Duvarın dibinde kazma kürek var. Mezar elle kazılmaz. Dönüp arkasını ağır ağır çıktı iki basamağa, balkon kapısının yanındaki koltuğa oturdu, beni gözlemeye koyuldu. İncirin tam dibine kazma kürekle kolayca kazdım küçük mezarı. Rahmetlileri koyun koyuna yerleştirdim içine, toprak attım üstlerine. Bütün bunları yaparken hüngür hüngür ağladığım için suya gerek kalmadı. Gözyaşım bir tas su oldu mezarlarının üstüne. Küçücük tümseyin baş ve ayak taraflarına bahçede bulduğum iki taş koydum. Başucundaki taşın üstüne ispirtolu kalemle Y ve Y yazdım. Tamam oldu defin töreni. Balkona doğru yürürken mavi boncuk gözlü, uzun entarlı yaşlı kadın usul usul ayağa kalktı. Anlayışınıza çok teşekkür ederim hanımefendi. Rica ederim. Hayvanların da bir mezarı olmalı tabii, çöpe atılmaz ki. Affedersin, ben seni emlakçı sandım. Her gün geliyorlar. Evimi satın almak, yıkmak, incir ağacını kesmek, buraya bahçesiz, ağaçsız bir apartman dikmek istiyorlar. Ben ölmeden yapamazlar. Ama yaş 78, iki ayağım birden çukurda. Allah uzun ömür versin, merak etmeyin, Allah gecinden versin. Size bir şey olursa ben izin vermem böyle bir şeye. O bahçe şu andan itibaren benim çocuklarımın mezarlığı. Çok teşekkür ederim, memnun oldum. Ne iş yapıyorsun diye sordu. Çıkarıp kartımı uzattım. Burada cep telefonum da var. Hemen bitişikte oturuyorum. Bir ihtiyacınız, derdiniz olursa, hangi saatte olursa olsun beni arayabilirsiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Maria dedi kısık bir sesle. Elini sıktım, tekrar teşekkür ettim. Ağır adımlarla yürüdüm, bir antikacı dükkanını andıran salonu, kapıya ulaştım, usulca açtım. Geri dönüp ona saygılı bir baş selamı verdim, çıktım, usulca kapattım kapıyı. Aldım keserli naylon torbayı, eldivenli kefen torbayla birlikte çöpe attım. Tüm aileye haber veremeden, toplu bir defin töreni düzenleyemeden paldır küldür oldu Yumurtcan ve Yumurtkan'ın cenazesi. Morga alınmadıkları için kurtlanmışlar, ani defin gerekti. Kurtlar demek ki doğanın getirdiği bir kural olarak cenaze levazımatçılar. Anne ya da baba gagasıyla mezar kazıp ölüyü oraya taşıyacak değiller ya. Kurtlar işi temizliyor ve fakat daha sonra o kurtlar ne oluyor? Sanırım onları da başka kuşlar yem olarak değerlendiriyor. Bir kuşun midesinde buluyor kendini kurt. Zart sıçıyor onu kuş, bok oluyor kurt, her sebzeye gübre. 84. Temmuz'un son haftası. Yarın iki haftalık iş yolculuğuna çıkacağım. İzin müjdesi beklerken Keldoğan Bey kara haberi verince o an işten ayrılmayı düşündüm. Zaten sebep aranıyorum. Sıkıldım bu işten ve Keldoğan Bey'den ve taze eşinden boşanmayı düşünen kimde var bu memelerden ve az dem çok sudan ve çık in bitmez merdivenlerden ve herkesten ve her şeyden. İstanbul'dan 15 gün uzak kalmam olacak iş değil. Zor toparlayabildiğim kumrusal ailem dağılır. Artık kocaman bir aileyiz biz. Ancak işten boşanma düşüncemi uygulayamayacağımı birkaç salise içinde algıladım. Anadolu'ya gidince otel param ödeniyor, güzel harcıra alıyorum, pazarlanan üründen prim alıyorum. İşten ayrılırsam bu kumru filosuna ekmeği hangi parayla alacağım? Yumurtcan ve Yumurtkan'ın vefatının ardından 3 gün resmi yas ilan ettim. Aydınlık penceresine siyah bir havluyu matem bayrağı olarak astım. Bilmiyorum kumrular ne derece ilgilendiler resmi yasla. Gelip havluyu incelediler. Eski yuvanın olduğu, artık bomboş, temizlenmiş, mermer olduğu ortaya çıkmış denizliğe kondular. Aralarında anlamadığım şeyler guruldanıp uçtular gökyüzüne. Dün bavulumu hazırlarken aşk ve meşk sofraları olan pencere denizliğine çalı çırpı nakliyesiyle uğraşmış, pencere açık olduğu için boylarından büyük çalıları evin içine düşürmüşlerdi. Bir yuva ön çalışması halindeler. Kaldırdım attım çalıları aydınlık boşluğuna. Aptallar, burası sofra. Yuva mutfak tarafına yapılacak. Orada yuva yapılmak üzere pırıl pırıl temizlenmiş bir denizlik var işte. Sizin doğduğunuz yuva oradaydı. Yapacaksanız oraya taşıyın çalı çırpıyı. Bu sabah çılgınca kanat çırpış sesleriyle uyandım. Merak edip kalktım, baktım pencereden. Attığım çalı çırpıyı zeminden bir üstümdeki katın banyo penceresi denizliğine taşıyan hummalı bir çalışma içindeler aşk ve meşk. Yuvanın sofraya yapılmaması gerektiğini anladılar. Çok aptal değiller yani. Gagasıyla taşıdığı çalıyı bir üst kat banyo penceresi denizliğine bırakan aşk, hepsini aşağı atmış salak. Sinirli guru gurusuyla hızla kanat çırpıp zemine indi. Meşk zeminden taşıdığı başka bir çalıyı getirip koydu denizliğe. İyi ki buraya atmış. Ta nereden taşımıştık biz bu çalı çırpıyı? Çöpe atsa bulamayacaktık. Üstelik biz çalıları oraya yerleştiremedik, pencereden içeri düşürdük. Uzun guruldama solosundan sonra gene zemine uçtu. Biz niye yuva yapıyoruz sorusunu guruldadı aşk. Bilmiyorum, içimde böyle bir güdümsellik var diye yanıt guruldadı. Olduğu yerde kanatlarını açıp kapadı meşk. Sofraya didiklediğim ekmeği alelacele yediler. Yuvayı oluşturmanın derdindeler. Boylarından büyük, kibritten kalın bir çalıyı her iki ucundan gagalarıyla tutup bükmeye uğraşıyorlar. İstedikleri kavisi yakaladıklarında da sıkıştırıyorlar çalıyı iki duvarın birleştiği köşeye. Statik olarak çok sağlam, o bükülmüş çalının kımıldama şansı yok. Kasnak gibi sıkıştı iki duvarın birleştiği noktaya. Mimar mühendis torunlar ninelerine çekmişler. Karagöz'ün kaçak inşaatından sonra ciddi bir yuva yapımı başlamış bulunuyor üst kat banyo penceresi denizliğinde. Bu sefer de genel giderlere katılman beyden yedik fırçayı. Sizin kumrular benim pencerenin içine yuva yapmışlar. Ne yapabilirim efendim? Kuş bu, istediği yere yapıyor yuvasını. Önce yem verdiğim sofraya yuva yapmaya kalktılar, uyardım. Alıp karşıma uzun uzun açıkladım durumu. Orası sofra, orada yuva olmaz. Siz kuluçkadayken yavrular doğunca ürkmeyin diye artık o pencereyi açamayacağım, size yemi nasıl vereceğim diye guruldadım. Hiçbir şey anlamadılar. Banyo penceresi zaten vasistas. Onların size ne zararı var? O vasistas devamlı aralık. Zart oradan eve girerler, ortalığa sıçarlar. Girmezler efendim, ben babalarıyım. Bizim eve bile kolay kolay girmiyorlar. Tamam ama yahu çok fazlalaştılar, sürekli gurulduyorlar. Biri susarken öbürü başlıyor. Bu aydınlık boşluğu onlara ait bir özgür alan. Hangi pencere denizliğinde olsalar fark etmez, o gurultu hep olacak. Ben ortalıkta daha çok kuş sesi olsun istiyorum. Siz uçak sesini, bomba sesini, silah sesini ve Beyoğlu'nu gün doğana dek inleten disko sesini mi tercih ediyorsunuz deyince bir an duraladı, dudak büktü. Niye kumru besliyorsunuz diye sordu. Pek bir yanıt bulamadım. Deli misiniz siz diye sürdürdü soruşturmayı. Galiba anlamına geldiğini sandığım bir guruldamada bulundum. Gözüme deli olduğumdan emin bir ifadeyle bakarak siz bir an önce evlenseniz iyi olacak diye gukgukladı. Kumrucası rezalet genel giderlere katılman bey kapattı penceresini. Siz evlendiniz çok mu mutlu oldunuz diye gurultular haykırmak istedim, haykıramadım. Haykırsam ne fayda? Herif kumruca anlamıyor, guruldama bilmiyor. O öyle guruldanmaz ki bir kere anlamında. Düzgün kumrucayla yanıt verdim yüzüme kapanmış pencereye. Manyak herif, Gülhane Parkı'na çevirdi burayı. Sabahın köründe guru guru, koro halinde kafa ütülüyor bu binbir kumrular. Zırt fırlıyorum diye bağırdı genel giderlere Katılman Bey. Aydınlık boşluğumuzda her katta konuşulan net olarak duyuluyor. Kuş gelmiş oraya yuva yapmış, adam ne bok yesin, dedi genel giderlerle hiç ilgilenmeyen karısı. Kuş boku yesin, yem veriyor, su veriyor, alıştırdı onları buraya. Kumru yüzünden taşınacak değiliz ya bu evden, diye gürledi genel giderlere Katılman Bey. Bavulu alıp evden çıkmadan önce kumrularla vedalaşmak üzere aydınlık penceresine geldim. Meşk, annesinin yaptığı küllük üstü derme çatma kaçak inşaat yuvada kuluçka konumunda. Torunumun çocuğu mu olacak? Meşk kaç aylık ki yumurtlayacak? Annesi 11 aylıkken yumurtladı. Bunlar Nisan başı doğdular, 5 aylıklar. Yeni kuşak daha hızlı demek ki. Eyvallah aşk, eyvallah meşk. Bırta dırta anneye babaya selam. Ben iş yolculuğuna gidiyorum. 2 hafta sonra geleceğim. Biraz rejim yapın. Hepiniz dobişleştiniz zaten. 25. ayrımın sonu. Sayfa 374.